Ayrım 19.
Cevat Bey bu tarz konuşmalarla bir yere ulaşamayacaklarını anladı. Şeyh Hazretleri, Rabbimizin kullarına yardım etmek hepimizin görevi değil mi? Elimizden bir şey gelirse elbette. Benim sorduğum da o işte. Elinizden geleni esirger misiniz acı çeken kullardan, esirgemez misiniz? Konuşma üslubundaki terbiyenin ve nezaketin her şeyden daha önemli tutulduğu Osmanlı seçkinlerinin arasında bu tür bir konuşma pek alışılmamış bir kabalıktı. Ama Şeyh Efendi kendisini yadırgatan bu kabalığın genellikle dürüstlükle birlikte ortaya çıkan bir kabalık olduğunu biliyordu. Cevat Bey'in konuşma tarzından hoşlanmasa da dürüstlüğünü ve inançları için açıkça konuşarak geleceğini tehlikeye atmasını beğeniyordu. Ayrıca bu açıklıkta ve kabalıkta aynı zamanda Şeyh Efendi'ye duyulan güven de gözüküyordu. Hiç kimsenin güvenilir olmadığı bir ülkede birisine güvenmek de kabalığı affettirecek bir saygı işaretiydi. Elimizden gelen bir şey varsa esirgemeyiz elbette. Cevat Bey memnuniyetle gülümsedi. Benim söylediğim de bu zaten Şeyh Hazretleri. Bir yaralıyı sağaltmaz, bir evsizi barındırmaz mısınız? Bir hayat kurtaracak haberi bir yerden bir yere aktarmaz mısınız? Bu çok açık bir soruydu ama usturuplu bir biçimde sorulmuştu. Şeyh Efendi uzun uzun düşündü, vereceği cevap birçok şeyi değiştirebilirdi. Derde düşmüş kullara yapılacak yardım ibadetlerin en büyüdür itikadımızca. Siyasetle ilgilenmeyiz ama başı sıkışana kapımız hep açıktır. Sağ olun Şeyh Efendi. Başı sıkışanlar bu sözlerinizden haberdar olacak, emin olun. Ben müsaadenizle kalkayım, daha fazla vaktinizi almayayım. Cevat Bey ayağa kalktı, bir anlık bir tereddütten sonra eğilip Şeyh Efendi'nin elini öptü. Sağ olunuz, ragıba da muhabbetlerinizi bildireceğim. Cevat Bey kapıdan çıkarken Şeyh Efendi arkasından seslendi. Sizin için dua edeceğim. Loş salonda Cevat Bey'in titrek mum ışıklarının yansıdığı yüzünden bu sözleri duyunca sanki babasını özlemiş bir çocuğun hüzünlü gölgesi geçti ya da Şeyh Efendi'ye bir ışık yanıltmacasıyla öyle geldi. O akşam Cevat Bey küçük bavulunu hazırladı, birikmiş parasını annesine teslim etti. Ertesi sabah annesinin elini öpüp hayır duasını aldıktan sonra evden ayrıldı. Annesi ardından bir tas su döküp kısa bir dua okudu, "Su gibi git, su gibi gel." Büyük bir imparatorluğun geleceğini değiştirecek bir macerada kaderin kendisine biçtiği rolü oynamaya hazırlanmanın heyecanı, annesini yapayalnız bırakmanın üzüntüsü ve yad ellere giden herkesin hissettiği bir iç sıkıntısıyla bindiği trenin ikinci mevki kompartımanındaki katı koltuklara oturup, cebinden çıkarttığı gazetedeki havadisleri okurken gözüne ilişen küçük bir ilana da şöyle bir bakıp geçti. Cevat Bey'in bir önem atfetmediği bu küçük ilan, Osman'a göre gelmekte olan değişimin önemli bir işaretiydi. İki Midilli ve dört Macar kadanası tarafından çekilen 6 kişilik landonumu satışa arz ediyorum. Alakadar olanların gazete idarehanesine müracaatını rica ederim. Arabanın satılacağını duyunca çıldıracak gibi oldu Mehpare Hanım. İlk düşüncesi Hikmet Bey'in parasının bittiği ve arabanın parasına muhtaç hale geldiğiydi. Bu öylesine bir büyük bir felaketti ki Mehpare Hanım için. Kapıldığı dehşetle titrerken Reşit Paşa ile Mihrişah Sultan'ın, bu iki büyük servetin tek mirasçısı durumunda olan Hikmet Bey'in bir para sorunu olmasının manasızlığını kavrayamadı. Servete ve servetin getirdiği rahatlığa çok çabuk ve çok fazla alışmıştı. Kıt kanaat geçinen bir ailenin çocuğu olarak doğmuştu. Bu yüzden yaşadığı refahtan eski hayatına geri dönmek, onu servet içinde doğmuş birini korkutacağından daha fazla korkutuyordu. İlk aklına gelen kaçmak oldu. Kocasını ve çocuklarını bırakıp kaçmak. Hikmet Bey'le evlenmeden önce böyle bir para tutkusu yoktu. Aslında hiçbir tutkusu yoktu. Paranın ve şehvetin kapılarını Hikmet Bey açmıştı onun hayatında ve o kapılardan kendisini de şaşırtan bir süratle hep o günü bekliyormuşçasına rahatlıkla geçmişti. Hikmet Bey'le yaşamaya başladıktan sonra hayat onun için etinin arzuladığı zevkleri keşfetmek ve bunların peşinde koşmak macerasına dönmüştü. Yeni hayatında gördüğü her şeyi, istiridyeyi de, şampanyayı da, sevişmeyi de aynı coşkuyla seviyordu ve bunların hepsi de neuzu billah cehennemlik günahlardı. Binlerce ermişin cenazesini bağrında barındıran Diyar-ı Rum'da bu günahların cezası mahşer gününe bırakılmaz, bu günahları işleyen kadınlar meydanlarda kırbaçlanarak, taşa tutularak, dövülerek bu dünyada cezalandırılırdı. Cezadan kurtulabilmek için bu günahları saklayabilecek kadar büyük bahçelerin içine kurulmuş, şehirden kalın ve yüksek duvarlarla ayrılmış konaklarda, köşklerde, yalılarda yaşamak gerekiyordu. Hayatı boyunca günahın da cezanın da küçük bahçeli küçük evlerde yaşayanlara ait olduğunu görmüştü ve günahlarını sürdürebilmek için her şeyi yapabileceğini, arabanın satılacağını öğrendiğinde yaşadığı dehşetli korkuyla açıkça anlamıştı. Çocukken oturdukları yeşil tulumbada bir gece mahalle halkının önlerinde uzun beyaz sakallı imam olduğu halde komşu evin kapısını nasıl kırdıklarını, yağmurun altında yarı çıplak bir kadınla bir erkeği, dinsizler, işlet yapıyorlar diye bağırarak nasıl döve döve sürüklediklerini, kadınla erkeğin çamurlu sokağın ortasında nasıl acıyla ve korkuyla haykırdıklarını, kimsenin onlara yardım etmediğini, aksine 40 yıllık komşularının pencerelerden nasıl tükürdüklerini, rezil orospu, Müslüman mahallesinde salyangoz satılmaz, fahişe diye nasıl bağırdıklarını çok iyi hatırlıyordu. Fakirlerin fakirlere vahşice davrandıklarını çocukken öğrenmişti ve o vahşetin ortasına dönmeye hiç niyeti yoktu. Hikmet Bey'in geldiğini duyunca sanki onu hemen Yeşil Tulumba'daki eski evlerine atacaklarmış gibi heyecanla koştu. ''Neden arabayı satıyorsunuz Hikmet Bey, paraya mı sıkıştınız?'' Hikmet Bey karısının telaşını anlayamamış gülmüştü. ''Bunu da nereden çıkardınız Mehpare Hanım? Allah'a şükür bir para sıkıntımız yok. Nereden aklınıza geldi şimdi bu?'' Mehpare Hanım sinirlendiğini gizleyemedi. ''Madem öyle neden satıyorsunuz arabayı? O arabayı çok sevdiğimi bilirsiniz.'' ''Müsaade ederseniz bir yukarı çıkalım, bir nefes alayım, araba konusundaki istintakınıza orada devam edin.'' Yukarı çıkmışlar, Hikmet Bey ceketini çıkartıp çok sevdiği koltuğuna oturmuştu. Mehpare Hanım fazla beklemeye dayanamamıştı. ''Neden satıyorsunuz o zaman Hikmet Bey? Beni deli mi edeceksiniz? Neden söylemiyorsunuz?'' Hikmet Bey evlendiklerinden beri belki de ilk defa kaşlarını çatarak bakmıştı karısına. ''Mehpare Hanım, neden bu kadar mübalağa ediyorsunuz bu araba meselesini? Çok mu emniyetli sizin için?'' Mehpare Hanım topuklarını yere vurmuştu. ''Evet efendim, çok emniyetli. O arabayı çok seviyordum. Şimdi herkes ne düşünecek? İstanbul'un en güzel arabasını satmamızı nasıl karşılayacak? Hem Allah bilir kim binecek şimdi o arabaya. Benim oturduğum koltuklarıma kimler kurulacak? O arabada giderken hakkımızda ne düşünecekler? Belki de acıyacaklar bize. Belki de alay edecekler.'' ''Sakin olun Mehpare Hanım. İcap ederse ben size daha güzelini alırım.'' ''Ben daha güzelini istemiyorum. Ben o arabayı istiyorum.'' Hikmet Bey bir çocuğa anlatır gibi tane tane anlatmaya başladı. ''Bakınız Mehpare Hanım, siz belki de farkında değilsiniz ama imparatorlukta vaziyetler çok ciddi. İnsanlar çok fakir. Sokaklarda adım başında bir dilenciye rastlanıyor. Aç, sefil insanlar. Onların arasında öyle gösterişli arabalarla dolaşmak artık yakışık almıyor. Size mi kaldı insanları düşünmek? Allah onları fakir yarattıysa bunun günahı bizim mi? Allah'ın düşünmediklerini siz mi düşüneceksiniz?'' Hikmet Bey derin bir nefes aldı. ''İnsanları imrendirmek, zenginliğinle onlara gösteriş yapmak hem günah hem ayıp.'' ''Hıh, şimdi mi aklınıza geldi ayıpla günah? Yıllarca süslü elbiselerle, süslü arabalarla dolaştıktan sonra ne oldu birden? Valideniz gibi siz de mi hidayete erdiniz? Siz de mi başladınız tekke ziyaretlerine?'' Hikmet Bey sinirlendi. ''Rica ederim, saçmalamayın. Evet, şimdi aklıma geldi. Hiç gelmese miydi? Daha mı iyiydi o zaman? Peki ne yapacaksınız? Koskoca Doktor Reşit Paşa'nın mahdumu kira arabalarıyla mı dolaşacak? İnsanları kendinize mi güldüreceksiniz Allah'ınızı severseniz? Fakirler arabanızı sattınız diye kıymetinizi şok mu bilecek?'' Hikmet Bey sevdiği kadında beğenmediği bir yan gören erkeklerin çaresiz ve üzgün bakışlarıyla baktı karısına. Öfkesi geçmiş, yerini üzüntüye bırakmıştı. Sevgisi eksilmiyordu ama sevginin yanında bulunması gereken hayranlığını kaybediyordu. Taşımaktan, içinde beslemekten hep memnun olduğu o sevgi, taşınması zor, ağır bir yüke dönüşüyordu her yeni olayla. Bütün zenginler gibi fakirlerin ya da fakirlikten gelenlerin mal mülk tutkusunu küçümsüyor ve onlar adına utandırıcı buluyordu. Bunu karısında görmek daha da yaralayıcıydı. Kırgın bir sesle konuştu. ''Eskiden mala mülke bu kadar ehemmiyet vermezdiniz. Şeyh hazretleriyle evlenmiş olmanız da dünya malına ehemmiyet vermediğinizi gösteriyordu zaten. Ne oldu şimdi? Niye böyle oldunuz?'' Mehpare Hanım birden kendini kaybetti sanki. Sesi bütün konağın içinde çınlıyordu. Herkes susmuş onu dinliyordu. ''Şeyh hazretlerimi, şeyh hazretlerimi, ne zamandan beri Yusuf Efendi şeyh hazretleri oldu sizin için? Ne zamandan beri eski zevcim zat-ı âlinizin gözünde hazret katına yükseldi? Bu ne hürmet?'' Hikmet Bey'in sesi Mehpare Hanım'ın hiç duymadığı, kahyasıyla konuşan bir paşazadenin soğuk sesine döndü. ''Sizin zevciniz olması bir erkeğin hürmeti hak etmediğini mi gösteriyor Mehpare Hanım?'' Mehpare Hanım konuşmanın tehlikeli bir mecraya girdiğini o sinirinin arasında fark etti. ''Ben onu söylemiyorum. Mugalata yapmayın lütfen ama eskiden böyle hürmetkar değildiniz Yusuf Efendi'ye karşı. Şimdi validenizin tesirinde mi kaldınız? Çok değiştiniz Hikmet Bey, çok değiştiniz. Bazen sizi tanıyamıyorum.'' Hikmet Bey başını salladı. ''Ben de sizi tanımakta zorluk çekiyorum. Anlaşılan ikimiz de değiştik.'' Hikmet Bey münakaşanın sona erdiğini, artık tartışmak istemediğini göstermek istercesine yerinden kalkıp çalışma odasına doğru yürüdü ve onu çok şaşırtan bir şey oldu. Mehpare Hanım süratle yanına yaklaşıp elini tuttu. ''Nereye gidiyorsunuz? Ben odamızda yemek hazırlamaları için emir verdim.'' Galiba Mehpare Hanım yeni bir hayat, yani yeni bir erkek bulmak fikrine ilk kez kocasının elini tuttuğu o anda sahip oldu. Ama yeni birisini bulmadan önce eskisini kaybedecek bir kadın değildi. Hikmet Bey ne kadar sinirlenirse sinirlensin, Mehpare Hanım'ın böyle bir teklifine hayır diyemedi. Henüz sevdiği kadının böyle mahrem bir davetini reddedebilecek kadar hiddetlenemiyordu. Sanki hiçbir şey olmamış gibi gülümsedi o da. Tabii, nasıl arzu ederseniz. El ele yatak odasına doğru yürüdüler. Odaya yaklaştıkları sırada Hikmet Bey karısını şaşırtarak usulcacık fısıldadı. Emir buyurun da Matmazel Şantel de bize katılsın. Mehpare Hanım şaşkınlığını gizlemeye çalışarak elbette dedi. Nasıl arzu buyurursanız. Altın yaldız kakmalı, lacivert karpuzlu lambalardan odaya yansıyan, kendilerince çok özel ışıkta Matmazel Şantel'i de aralarına alarak sabaha kadar seviştiler. Mehpare Hanım sevişmeyi yönetmedi. O da daha başından katıldı sevişmeye ve kocasına dokunduğu kadar Matmazel'e de dokundu. Hikmet Bey onu Fransız kıza daha çok dokunması için teşvik etti. Sevişmelerinde yeni bir bölüm daha açmaları gerektiğini hissediyorlardı. Açtılar o gece o bölümü. Mehpare Hanım bir kadın vücuduna dokunmanın yadırgatıcı ve aykırı cazibesini alabildiğini yaşadı. Hikmet Bey bir aykırılığa ortak olmanın tadını çıkardı. Lacivert ışıklı odanın dışında kalanları unutup o odayı yaşadılar. Kendisine yeni bir zevk biçimi daha tanıttığı, en azından bunu teşvik edip ortak olduğu için bir süre için yeniden aşık oldu kocasına. Ama artık bu aşklarında son fasıldı. Mehpare Hanım arabanın satılmasını hiçbir zaman affetmediyse de bir daha bu konuyu açmadı. Hikmet Bey ise karısının hırsla kasılıp çirkinleşmiş yüzünü unutmaya çalıştı ama ikisi de unutamadılar olanları. Hikmet Bey Hürriyet'i ararken gittiği gazete idarehanelerindeki konuşmalarda, toplantılarda, tercüme ettiği risalelerde ve toplantılara katılan yeni insanların anlattıklarında halk diye bir şeyi keşfettiğini, ne olduğunu tam anlayamadıysa da sırf istibdadın karşılığı olarak kendisine sunulan şey bu olduğu için halkı sevdiğini karısına izah etmeye çalışmadı. Halkın olduğu bir yerde Zübbeli'nin kendisini utandırmadığını da ama arabasını satıp onun yerine dört atlı siyah, gösterişsiz bir Landon aldı. Mihrişah Sultan, oğlunun arabasını sattığını öğrenince önce Mehpare Hanım'ı sordu. Karın sinirlenmedi mi arabayı satmana? Hikmet Bey gözünü kırpmadan yalan söyledi. Hayır. Ama merakını yenemediği için sormadan duramadı. Neden sinirleneceğini düşündünüz anne? Mihrişah Sultan küçümseyici bir biçimde gülümsedi. Bilmem, arabanın gösterişinden hoşlanıyormuş gibi geldi herhalde bana. Hikmet Bey, annesinin gerçeği görmesinden rahatsız oldu. Mehpare'nin insanların dikkatini celbetmek için gösterişli arabalara hiç ihtiyacı yok ki. Güzelliği kâfidir diyorsun. Bence de öyle ama sanki bu ona kâfi gelmiyormuş gibi göründü bana. Yanıldım demek. Gerçeğin annesi tarafından fark edilmiş olması Hikmet Bey'i utandırmıştı. Ama bunu sinirli bir sesle saklamaya çalıştı. Yanıldınız herhalde. Mihrişah Sultan herhalde diyerek gülümsemekle yetindi ama sesinden Hikmet Bey'e inanmadığı belliydi. O muhteşem görüntüsüyle bir gece ansızın Osman'ın odasına geldiğinde gelini için görgüsüz ve muhteris bir kadındı demişti. Benim onu kıskandığımı düşündüler ama ben onun nasıl bir kadın olduğunu hemen anlamıştım. Bir erkeğe iyi gelecek bir kadın değildi. Gelmedi de zaten. Annesinin kendisine inanmadığını fark ederek kendisini bu duruma düşürdüğü için karısına öfkelenirken Mihrişah Sultan lafı değiştirdi. Baban nasıl? Biraz yorgun gibi. Sizin tekkeye gitmenizden ve Şeyh Efendi'yi ziyaret etmenizden de pek memnun değil zannımca. Allah Allah, ona ne? Hem onu ne alakadar ediyor benim nereye gittiğim? Bilmiyorum, dedikodudan korkuyor herhalde. Reşit Paşa'nın dedikodudan korkmasına hiç gerek yoktu aslında. Tekkeye gitmesi ahalinin gözünde ona itibar kazandırmış, çoktan Mısırlı fahişelikten kahve konuşmalarında sultan hanımlığa terfi etmişti. Nefret hayranlığa dönüşmüştü. Tekkeye gidişleri Mihrişah Sultan içinde yeni yeni efsanelerin yazılmasına yol açıyordu. Aslında ermiş bir kadın olduğu ama ahalinin itikadını denemek için İstanbul'a başı açık geldiğine, Paris'e sırf gavurları hak dinine çevirmek için halife tarafından gönderildiğine, Şeyh Efendi'nin kadının din bilgisine hayret ettiğine dair çeşit çeşit hikayeler anlatılıyordu. Mihrişah Sultan günah konusundaki konuşmalarından sonra üç kez daha gitmişti tekkeye. Her seferinde bir din adamını ayartmaya çalışmanın heyecanına kendisini daha fazla kaptırıyor, şeyhi ayartmaya çalışırken kendisinin baştan çıktığını da fark ediyordu. Yusuf Efendi'nin yakışıklılığı, vücudunun mütenasip duruşu da gittikçe daha çok ilgisini çekiyordu. Hem Şeyh Efendi'nin asla kendisine dokunamayacağını, bunun aklından geçirmesinin bile yasak olduğunu bilmenin güveni, hem de şeyhin aslında kendisine denk gördüğü ilk erkek olması, duygularını serbest bırakmasına yol açmış, her geçen gün Şeyh Efendi'ye biraz daha bağlanmıştı. Uzun sessizliklerle kesilen sohbetlerinde dinden, günahtan, şeytandan, zaaflardan, tevekkülden söz ediyorlardı. Ama bütün bu söylenenlerde aslında hep gizlice sözü edilen aşk ve tutkuydu. Sanki kendilerine ait özel bir lisan icat etmiş gibiydiler ve birbirlerini anlıyorlar, birbirlerinin görüşlerine değer veriyorlardı. Zaman zaman ikisine de ince bir ter basıyor, yüzlerinden bir kızıllık gelip geçiyordu. Mihrişah Sultan ise neredeyse açıkça bir davetkarlıkla bakıyordu şeyhe. Zaman zaman imaları bu bakışları kuvvetlendiriyordu ama hiçbir zaman hiçbir şey açıkça söylenmiyor ve yaşanmıyordu. Hasan Efendi, Şeyh Hazretleri Mısırlı orospu gelsin diye bekler olmuştu. Mehpareyi gönlünden çıkaramadı ama o mübarek gönül meğerse ne genişmiş, Mihrişah'ı da aldı oraya demişti. Sonra da hayatı boyunca şeyhe saygı duymuş ve saygı göstermiş, o adamdan hiç beklenmeyecek bir biçimde alayla gülüvermişti. Yüzü de daha beyazladı. Aralarındaki ilişki gittikçe daha tuhaflaşıyor ve garip bir mecraya dökülüyordu ki bir gün saraya bir jurnal geldi. Padişahın çok ilgisini çekecek bir biçimde yazılmıştı. Mihrişah Sultan'ın Fransız casusu olduğunu, Şeyh Yusuf Efendi'yi ifal ederek onu padişahı devirip, padişahın biraderini tahta geçirecek bir suikaste katılmaya ikna etmek için sık sık tekkeye gittiğini söylüyordu. Padişah bu söylenenlere inanmamıştı ama özellikle son zamanlarda öylesine vesveseli bir hale gelmişti ki artık kendine, kendi sezgilerine, kendi aklına, kendi değerlendirmelerine bile güvenmiyordu. Her jurnal onu telaşlandırıyordu. Mihrişah Sultan'ın Paris'e dönmesinin vakti geldiğine hükmetti. Derhal doktoru çağırdı. Reşit Paşa, biliyorum sen eski zevcenle konuşamıyorsun ama mahduma söyle. Validesine artık yola çıkmasını söylesin. Misafirliğin makbul olanı, kısa olanıdır. Artık her mimiğini, her jestini, sesinin her tonunu tanıdığı padişahın kararının kesin olduğunu ve Mihrişah Sultan'ın oyalanması halinde ciddi dertler çıkaracağını hemen anladı Reşit Paşa. Emredersiniz Haşmetlum dedi. Ben bu akşam behemahal hikmetle konuşur, emirlerinizi ona naklederim. Reşit Paşa Mihrişah Sultan'ın gitmesinden memnun olacaktı. Onun da aynı şehirde olduğu sürece bu hastalıktan kurtulamayacağını, yüz yüze gelmesinin mümkün olmadığı bir kadını aklından bir türlü çıkaramayacağını biliyordu. Gitmesini, hayatından ve aklından çıkmasını istiyor, unutmanın yumuşacık tüylü bir hırka gibi saran rahatlığına yeniden kavuşmayı arzuluyordu. Unutmak için bile çaba sarf edecek gücü kalmamıştı. Hayattan ve olayların akışından yardım dilenir hale gelmişti. Üstelik unutmaya çalıştıkça unutamayacağını biliyordu. İnsan çok tuhaf demişti Osman'a. Öyle zamanlar oluyor ki en çok yanında olmak istediğin bir an önce gitsin, uzaklaşsın istiyorsun. Onun civarda olduğunu bilmek, onu görebileceğini bilmek ve görememek. Bu çok zalimce. O akşam hemen Hikmet Bey'i çağırdı ve oğluna padişahın emrini söyledi. Annene söyle, bu sefer mesele şımarıklık kaldıracak bir mesele değil. Zaten yaz bitti. Yaz sonunda gideceğim diyordu. Gitsin hayırlısıyla. Yoksa padişahın hiddeti ayaklanacak ki o hiddetin nasıl ve kimi vuracağını şimdiden hiçbirimiz bilemeyiz. Bunları lisan-ı münasiple anlat annene. Hikmet Bey bağırıp çağırmasını dinlemeye hazır olarak gitti annesine. Ama beklediği gibi olmadı. Mihrişah Sultan işin ciddiyetini anladı, güldü sadece. Artık bir kadından bile korkar olmuşlar. Başkalarını korkutan, başkalarından daha çok korkuyor ama artık bu istibdata bu ülke daha fazla tahammül edemeyecek. Mihrişah Sultan oğlunun yüzüne baktı. Artık korkmaktan vaz mı geçtin Hikmet? Hikmet Bey bir sigara yakıp korkmaktan vazgeçip vazgeçmediğini düşündü. Bilmiyorum anne ama korkmaktan yoruldum. Herkes gibi ben de yoruldum. Korkunun ayarı kaçtı bu memlekette. Doğrusu size minnettarım. Bunu fark etmeme siz yardım ettiniz. Yoksa ben korkunun içinde uyuşup gidecektim. Mihrişah Sultan uzanıp oğlunun elini okşadı. Hikmet Bey annesinin şefkatinden yararlanıp hep sormak istediği soruyu sordu. Şeyh Efendi nasıl bir adam? Ne düşünüyorsunuz onun hakkında? Onun gibi birine hiç rastlamadım diyebilirim. Genç bir adam. Şeyh olduğuna bakma. Benden çok genç ama 100 yaşında biri gibi konuşuyor. Onunla konuşurken sanki asırların, zamanın ötesinde biriyle konuşuyormuşsun, tarihe dokunuyor musun hissine kapılıyorsun. Hikmet Bey, Şeyh Efendi'nin böyle övülmesinden elinde olmadan huzursuzlandı. Çok tesirinde kalmış gibisiniz. Mihrişah Hanım, oğlunun rakibinden konuştuklarını anlayınca Hikmet Bey'i üzmek istemedi. Yo, aslında bütün din adamları biraz öyledir. Ahirete bu dünyadan fazla ehemmiyet verdiklerinden, ahiretten seslenir gibi konuşurlar. Ayrılmalarına yakın Mihrişah Sultan aniden sordu. Jurnali kim vermiş Hikmet? Hikmet Bey şaşırdı. Ne jurnali? Padişah durduk yerde gitmemi emretmedi ya, biri kulağına kar suyu kaçırdı herhalde. Kim yaptı diye soruyorum. Hikmet Bey ancak o anda kimden kuşkulanmaları gerektiğini ağır bir utançla fark etti ve derhal bu fikri reddetti. Bir jurnal yok anne, olsa babam söylerdi. Mihrişah Sultan üstelemedi. Asaletin kuralları vardı ve Mihrişah Sultan o kuralları sever, onlara uymaktan hoşlanırdı. Oğluna çocukken o sözü o öğretmişti. Noblesse oblige, asalet zorlayıcıdır. Şimdi kendi öğrettiğinin aksine hareket etmek istemedi. Bir hafta içinde toparlandı ve Şeyh Efendi'ye veda bile etmeden başı açık geldiği dersaadetten başı kapalı olarak ayrıldı. Şeyh'le yaptığı bütün o konuşmalarda konuların hemen hemen daima din olmasına rağmen o bambaşka bir gerçeği öğrenmişti. Bu dünyada kendisine layık erkeklerin de bulunabileceği gerçeğini, ruhundaki katılığın yumuşadığını, Yusuf Efendi'nin usul sesinin yıllarca kendine ördüğü duvarları esnettiğini hissediyordu. İçinde yaşama isteği belirmişti. Şeyh'i hep özleyecek ve özlediği erkek sayesinde başka erkeklerle birlikte olabilecekti. Annesini yolcu eden Hikmet Bey, Mihrişah Sultan'ın bindiği geminin arkasından el sallarken, yalnızca 15 gün sonra kendisinin de aynı gemiye bineceğini bilmiyordu. Aklına bile gelmiyordu böyle bir ihtimal. Saray, paşazadelerin şımarıklıklarına, kaprislerine, kendi aralarında hürriyet hakkında yaptıkları konuşmalara alışkındı. Ama Hikmet Bey'in son zamanlarda sık sık gazete idarehanelerinde gözükmesi, daha önceden mimlenmiş müelliflerle ahbaplığı sıkılaştırması, ileri geri konuşmalarını mabeyinin dışına taşırması sarayın dikkatini elbette çekmişti. Her ne kadar padişahın doktorunun oğlunun böyle işlere karışacağına kimse ihtimal vermese de, kötü örnek olmasın diye Hikmet Bey'in Selanik'e gönderilmesine karar çıktı ve emri bu sefer Reşit Paşa'ya değil, doğrudan Hikmet Bey'e baş mabeyincinin odasında tebliğ ettiler. Selanik vilayetine baş müfettiş gidiyordu. Oğlunun tayin emri Reşit Paşa'yı tedirgin ettiyse de Hikmet Bey ile Mehpare Hanım'ı İstanbul'un boğucu baskısından kurtulacakları için sevindirdi. Selanik'in payitahta kıyasla daha özgür bir ortama sahip olduğunu biliyorlardı. Mehpare Hanım daha serbest bir hayat sürebileceği, Hikmet Bey ise daha serbest düşünüp tartışabileceği için memnun olmuştu. Padişah gönlünü almak için Reşit Paşa'ya da yeni nişanlar ve Sarıyer'de büyük bir araziyi bağışladı. Kendilerini Selanik'e götürecek gemiye sevinçle bindiler. Hatta geminin merdivenlerinde Hikmet Bey, Mehpare Hanım, Rukiye, Nizam, Matmazel Şantel ve Rukiye'nin kedisi Habeş hep birlikte poz verip bir de fotoğraf çektirdiler. Kendilerini bekleyen geleceği bilmemenin mutluluğuyla gülümsüyorlardı. Mihrişah Sultan hakkındaki jurnali kimin yazdıysa hiçbir zaman anlaşılamadı. Hikmet Bey bu konudan karısına hiç söz etmedi. Osman'ın odasına bir gece gecelik entarisiyle geliveren Mehpare Hanımsa, aynen Hikmet Bey'e kızdığında yaptığı gibi topuklarını yere vurarak, "O jurnali ben yazmadım," demişti. "Hem niye yazayım? Bana ne onların arasındaki ilişkiden?" Bütün ölüler ona bakmışlardı. Kimse onu suçlamamıştı ama kimse de ona inanmamıştı. Caddelerinde palmiyelerin dikili olduğu, sokaklarının deniz ve manolya koktuğu Selanik'te geçirdikleri ilk aylar, sancılı bir hastalıktan sonra gelen nekahat dönemi gibiydi. Yorgun bir huzur ve sükunet vardı hayatlarında. Henüz şehirde bir ahbap muhiti edinemediklerinden vakitlerinin çoğunu evde hep bir arada geçiriyorlardı.